Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Daniel Goleman tarafından yazılan Change Your Brain, Change Your Life, ruh sağlığı ve kişisel gelişim alanlarını nöropsikiyatri merceğinden birleştiren uygulamalı bir rehberdir. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş baskı, kaygı, depresyon, takıntılı düşünme, dikkat sorunları, öfke, dürtüsellik ve bellek güçlüklerini beynin işleyişiyle ilişkilendirir. Kitabın ana dayanağı, SPECT adı verilen ve beyin bölgelerindeki kan akışıyla etkinlik örüntülerini göstermeyi amaçlayan görüntüleme yöntemidir. Amen, davranışları yalnızca irade, kişilik ya da ahlak meselesi olarak açıklamaya karşı çıkar. Bunun yerine bazı belirtilerin aşırı ya da yetersiz çalışan beyin devreleriyle bağlantılı olabileceğini savunur. Ardından düşünce alışkanlıkları, beslenme, egzersiz, uyku, nefes çalışmaları, terapi ve gerektiğinde tıbbi destek gibi araçları bir arada ele alır. Kitabın amacı kendi kendine tanı koydurmak değildir. Okura yaşadığı güçlükleri utançla değil, gözlem, merak ve uygun destek arayışıyla değerlendirebileceği beyin temelli bir çerçeve sunmaktır.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak belirtileri karakter kusuru yerine beyin işlevi olarak ele almak. Kitabın en belirgin fikri, kaygılı, öfkeli, dikkati dağınık ya da takıntılı davranan kişileri hemen tembel, zayıf iradeli veya kötü karakterli diye sınıflandırmamak gerektiğidir. Amen, bu tür etiketlerin hem açıklama gücünün sınırlı olduğunu hem de kişiyi yardım aramaktan uzaklaştırabildiğini ileri sürer. Onun yaklaşımında davranış, duygular ve düşünceler beyindeki işlevsel örüntülerden etkilenir. Bu, her sorunun tek bir biyolojik nedeni bulunduğu anlamına gelmez.
Yaşam olayları, travma, aile ilişkileri, öğrenilmiş alışkanlıklar, fiziksel hastalıklar ve sosyal koşullar da önemini korur. Ancak beyni denkleme katmak, değerlendirmeyi daha somut hale getirir. Örneğin sürekli huzursuzluk yaşayan bir kişiye sadece sakin ol denmesi, sorunun mekanizmasını açıklamaz.
Buna karşılık uyku, kafein, stres, düşünce döngüleri ve profesyonel değerlendirme gibi etkenleri incelemek, müdahale seçeneklerini genişletir.
Bu bakış açısının insani sonucu, suçlamanın yerini merhametin almasıdır.
Kişi sorunu kimliğinin değişmez bir parçası saymak yerine, üzerinde çalışılabilecek bir işlev örüntüsü olarak görebilir.
Kitap, değişimin temelini tam olarak bu yeniden çerçevelemede kurar.
İkinci olarak, SPECT görüntüleme ile kişiye özel değerlendirme iddiası, Amen, kitabın klinik omurgasını SPECT görüntülemeye dayandırır.
Bu yöntem, beynin yapısının ayrıntılı bir fotoğrafından çok, kan akışı ve etkinlikle ilişkili işlevsel örüntüler hakkında bilgi vermeyi amaçlar.
Yazar, bazı bölgelerin aşırı etkin, yetersiz etkin ya da daha dengeli görünmesinin kişinin şikayetlerini anlamaya katkı sağlayabileceğini savunur. Bu nedenle aynı depresyon ya da dikkat sorunu tanısını taşıyan iki kişinin aynı tedaviye aynı biçimde yanıt vermeyebileceğini vurgular.
Kitaptaki kişiselleştirme düşüncesi buradan gelir, belirti adı yerine kişinin genel beyin, yaşam tarzı ve tıbbi tablosu incelenmelidir.
Görüntünün kişinin yaşadığı sıkıntıyı görünür kılması da önemlidir.
Yazar bunu, kişinin kendini suçlamak yerine tedavi edilebilir etkenleri araştırmasına yardım eden bir etki olarak sunar.
Bununla birlikte okur, bu yaklaşımın ruh sağlığı alanında tartışmasız bir standart olmadığını bilmelidir.
Amen'in görüntülemeyi klinik kullanım ve ticari biçimde sunmasına yönelik bilimsel eleştiriler vardır.
Bu yüzden kitap, görüntüleri kesin tanı ya da tek başına tedavi kararı olarak değil, yazarın savunduğu tartışmalı bir değerlendirme aracı olarak okunmalıdır.
Üçüncü olarak, kaygı ve depresyonda beden, düşünce ve günlük alışkanlıkları birlikte ele almak kitap.
Ruhsal belirtileri azaltmak için yalnızca konuşmaya ya da yalnızca ilaca dayanmayan çok bileşenli bir yaklaşım önerir.
Kaygı ve panik sırasında basit nefes teknikleriyle bedensel uyarılmayı düşürmeye çalışmak, bunun en doğrudan örneklerinden biridir.
Mantık şudur, beden alarm durumundayken düşünceyi sağlıklı biçimde değerlendirmek zorlaşır.
Önce nefes ve fiziksel sakinleşme üzerinde çalışmak, zihinsel müdahaleler için alan açabilir.
Depresyon bölümünde ise otomatik olumsuz düşünceler, yani yazarın ANTS olarak adlandırdığı düşünce kalıpları ele alınır.
Kişinin zihninden geçen her yargıyı gerçek kabul etmemesi, kanıt araması ve daha dengeli bir yorum geliştirmesi hedeflenir.
Bu yönüyle kitap, bilişsel davranışçı terapide bilinen düşünceyi sorgulama ilkeleriyle kesişir.
Beslenme, hareket, uyku düzeni ve uyarıcı maddelerin etkisi de beyin sağlığının günlük zemini olarak sunulur.
Bu, önerilerin değeri, büyük bir değişimi küçük ve sürdürülebilir davranışlara bölmesidir. Yine de ağır depresyon, intihar düşünceleri, şiddetli panik ya da işlev kaybı yaşayan kişiler için bu araçlar profesyonel değerlendirme yerine geçmez. Kitabın pratik önerileri, uygun klinik desteğin tamamlayıcısı olarak daha gerçekçi bir yere oturur. Dördüncü olarak, dikkat, dürtüsellik ve takıntılı düşünmede yürütücü işlevlere odaklanmak. Amen, odaklanma güçlüğü, erteleme. Fevrilik ve sürekli zihinsel tekrarları tek bir genel irade eksikliği olarak görmez. Bu sorunları planlama, karar verme, tepkiyi durdurma ve zihinsel esneklik gibi yürütücü işlevlerle ilişkilendirir. Kitapta dikkat ve dürtüsellik için önerilen One Page Miracle, yapılacakları ve öncelikleri tek sayfada görünür kılmaya dayanan basit bir düzenleme aracıdır. Aracın işlevi, dağınık hedefleri dışsallaştırmak ve kişinin gün içinde neye hayır diyeceğini netleştirmektir. Takıntılı kaygılar için önerilen GET, Unstuck yazma çalışması ise sorunu tanımlama, olası çözümleri üretme ve uygulanabilir bir sonraki adımı belirleme mantığını izler. Böylece zihinde tekrar tekrar dönüp duran endişe, yazılı ve sınırlı bir problem çözme sürecine taşınır. Bu teknikler özellikle gündelik düzeydeki dağınıklık ve ruminasyon için kullanılabilir, başlangıç noktaları sunar. Ancak obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu veya bipolar bozukluk gibi durumlar yalnızca öz yardım egzersizleriyle açıklanamaz ya da yönetilemez. Kitabın yararlı tarafı, işlevsel becerileri somutlaştırmasıdır. Sınırı ise bu becerilerin klinik tanı ve kanıta dayalı tedavinin yerini alamayacağı gerçeğidir. Son olarak, öfke ve bellek sorunlarını beyin sağlığının geniş çerçevesine yerleştirmek. Kitap, öfke patlamaları ve bellek yakınmalarını da ayrı birer ahlaki ya da yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu gibi ele almak yerine daha geniş bir beyin sağlığı tablosuna bağlar. Öfke konusunda amen, beslenme düzeni ve belirli besin öğeleri üzerinden sakinleşmeyi desteklemeyi amaçlayan anti-öfke diyeti gibi öneriler verir. Buradaki temel düşünce, kan şekeri dalgalanmaları, yetersiz uyku, uyarıcılar, kronik stres ve genel fiziksel sağlık gibi unsurların tahammül eşiğini etkileyebilmesidir. Bellek içinde öğrenme, uyku, fiziksel etkinlik ve zihinsel uyarımın korunması üzerinde durur. Bu yaklaşımın güçlü yanı, duygusal kontrolü, günlük yaşamın bedenle ilgili koşullarından koparmamasıdır. Kişinin öfkesini sadece niyetine bağlamak yerine açlık, uykusuzluk, aşırı stres veya madde kullanımı gibi tetikleyicileri izlemesini teşvik eder. Buna rağmen bellek değişiklikleri, ani kişilik farklılıkları, nörolojik belirtiler veya kontrol edilemeyen saldırganlık mutlaka tıbbi değerlendirme gerektirir. Beslenme önerileri de mucizevi tedavi olarak görülmemelidir. Kitap, en iyi halinde kişinin belirtilerini izleme ve yaşam düzenini gözden geçirme çağrısıdır. En zayıf halinde ise karmaşık sağlık sorunlarını fazla kolay çözülebilir gösterebilme riskini taşır. Sonuç olarak, change your brain, change your life, özellikle kaygı, depresif düşünceler, öfke, odaklanma sorunları veya tekrarlayan endişeler yaşayan ve bunları anlamak için biyolojik boyutu da görmek isteyen okurlar için uygundur. Ruh sağlığı alanında çalışanların ya da hasta yakınlarının da damgalayıcı dili sorgulamak adına kitaptan yararlanması mümkündür. En somut kazanımı, belirtileri kişilik hükmünden ayırmaya çalışmasıdır. Oker, uyku, beslenme, stres, düşünce alışkanlıkları ve günlük planlama gibi değiştirilebilir unsurları daha sistemli izlemeye başlayabilir. Nefes egzersizleri, olumsuz düşünceleri sorgulama, tek sayfalık öncelik listesi ve yazılı problem çözme gibi araçlar da uygulanabilir bir başlangıç sağlar. Kitabı benzer kişisel gelişim eserlerinden ayıran yön, bütün önerilerini beyin işlevi ve SPECT görüntüleme anlatısı çevresinde birleştirmesidir. Amen. Okurun yaşadığı sorunu görünür bir biyolojik örüntü olarak düşünmesini ister. Bu yaklaşım umut ve şefkat üretebilir. Bununla beraber kitap eleştirel bir dikkatle okunmalıdır. SPECT taramalarının ruh sağlığı tanı ve tedavisindeki yeri, yazarın sunduğu ölçüde genel bilimsel uzlaşıya sahip değildir ve amenin yöntemleri eleştirilmiştir. Bu nedenle eser, uzman değerlendirmesinin yerine geçen bir kılavuz değildir. En dengeli okuma biçimi, kitabın yaşam tarzı ve düşünce becerilerine ilişkin pratik tarafını almak, görüntüleme ve tedavi iddialarını ise güncel, bağımsız klinik kanıtlarla birlikte tartmaktır. Destek olmak isterseniz, Daniel G. Amen M.D. Kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.